Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Merkezi için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Telatar. Benim üniversitelerim Gorki, Mehmet Zorludağ, Roman, İlya Yayın Evi, 1. basım, 2002, İzmir, 194 sayfa. Böylece Kazan Üniversitesi'nde okumaya gidiyorum. İşte bu kadar. Bu düşünceyi bana kadınımsı tatlı gözleri olan lise öğrencisi yakışıklı delikanlı Evreynov aşılamıştı. Bizim evde çatı katında oturuyordu Evreynov. Ve sürekli olarak bir şeyler okuduğumu görünce benimle ilgilenmeye başlamıştı. Tanıştık ve çok geçmeden Evreynov bilime karşı olağanüstü yeteneklerim olduğuna beni inandırmaya başladı. Sanki doğa bilime hizmet etmeniz için yaratmış, diyordu uzun saçlarını hoş bir biçimde sallayarak. O sıralar bilime bir kobay olarak da hizmet edebileceğimi bilmiyordum. Ve Evreynov üniversitelerin benim gibi insanlara ihtiyacı olduğunu o kadar güzel ispatlıyordu ki. Bu arada Mihail Lomonosov'un kemiklerini mezarında sızlatıyor gibi. Evreno Kazan'da onun yanında kalacağımı, sonbahar ve kış süresince lise derslerini izleyeceğimi, birkaç sınav vereceğimi, aynen böyle birkaç diyordu. Üniversitelerinden bir burs kazanacağımı ve 5 yıl içinde bir bilgin olup çıkacağımı söylüyordu. Bütün bunlar kolaylıkla gerçekleştirebiliyordu çünkü Evreynov 19 yaşındaydı ve iyi yürekliydi. Evreynov sınavlarını verdikten sonra gitti ve 15 gün kadar sonra ben de peşinden hareket ettim. Evden ayrılırken büyük annem bana şu öğütte bulundu: İnsanlara karşı öfkelenme. Her şeye çok çabuk öfkeleniyorsun. Çok katı ve küstah biri oldun. Bu huylar sana büyük babandan geçti. Ama büyük baban kim ki? Bu kadar zaman yaşadı. Sonunda bir bunak, huysuz bir ihtiyar olup çıktı. Şunu aklından çıkarma ki, insanları yargılayan Tanrı değildir. Bu ancak şeytanın hoşuna gider. E hadi güle güle. Esmer ve yumuşak yanaklarından süzülen sıcak gözyaşlarını silerek, "Bir daha birbirimizi göremeyeceğiz," dedi. "Yerinde durmuyorsun hiç. Şimdi sen uzaklara gidiyorsun. Bense ölüme..." Son zamanlarda bu iyi niyetli ihtiyardan epey uzakta kalmıştım. Çok önder görüşebiliyorduk ama şimdi birden bana varlığıyla olsun, ruhuyla olsun, en yakın olan bu insanı bir daha göremeyeceğimi acısıyla hissettim. Geminin ön kesiminde duruyor. Onun aşağıda iskelenin üstünde bir eliyle haç çıkarışını, diğer eliyle eski bir şalın ucuyla yüzünü, insanlara sevgiyle parlayan kara gözlerini silişini seyrediyordum. Ve işte şimdi yarı Tatar bir kentte, tek katlı bir evin daptaracık odasında oturuyorum. Bu evcik dar ve yoksul bir sokağın sonunda bir tepenin üstündeydi. Evin cephelerinden biri yaban otlarının bittiği geniş bir alana bakıyordu. Orada pelin dulavrat otlarının, kuzu kulaklarının ve mürver çalılarının ortasında eski taştan bir yapının yıkıntısı yükseliyordu. Bu yıkıntının altındaki mahzende serseri köpekler yaşar ve ölürdü. Bu mahzen hiç aklımdan çıkmaz benim üniversitelerimden biridir. Evreynovlar, ana ve iki oğlu, çok kısıtlı bir emekli aylığıyla geçiniyorlardı. Daha ilk günlerden ak saçlı küçük dul, pazardan döndükten sonra mutfak masasının üstünde kıt kanaat satın alabildiği erzakları sererken, birkaç lokma kötü et parçasından kendi hesabına katmadan bu güçlü kuvvetli delikanlıya yeterli bir yemek çıkarma gibi zorlu bir sorunu nasıl çözümleyeceğinin acılı bir hüzünle düşünüyordu. Uysal bir kadındı. Ela gözlerinde çalışmanın yarattığı bir atın boyun eğmiş ve yumuşak direnci okunuyordu. Zavallı at arabayı yokuş yukarı çekiyordu. tepeye varamayacağını biliyordu ama yine de çekmeye devam ediyordu. Gelişimden bir iki gün sonra çocuklar henüz uyurken bir sabah ona mutfakta sebze soymasına yardım ediyordum. Tatlı ve kısık bir sesle sordu. Buraya ne yapmaya geldiniz? Üniversite okumaya. Alnının sarımtırak derisiyle kaşları aynı anda yukarı kalktı. Elindeki bıçak parmaklarından birini kesti ve parmağının kanını emerken kendini bir sandalyeye bıraktı. Ama hemen aynı anda ayağa fırlayarak "Ha şeytan!" diye söylendi. Mendiliyle kesilen parmağını sararak bana iltifatta bulundu. "Patates soymayı iyi biliyorsunuz." Nasıl bilmezdim. Bunun üzerine ona bir gemide çalıştığımı anlattım. Üniversiteye girmek için bunun yeterli olduğuna inanmıyor musunuz diye sordu. O zamanlar üstü kapalı sözlerden pek anlamazdım. Sorusunu ciddiye alarak ona bütün ayrıntılarıyla bilim tapınağının kapılarını önüme açacak tasarılarımı açıkladım. Derin bir iç çekti. Ah Nikola, Nikola. Aynı anda saçı başı dağınık ve her zamanki gibi neşeli, uykusunu alamadığı yüzünden belli olan Nikola sabah temizliğini yapmak için mutfağa geldi. Anne, küçük böreklerden yapsan hiç fena olmaz dedi. İyi olur ya diye onayladı annesi. Aşçılık bilgimi göstermek için bu eteğin böreğe iyi gitmeyeceğini ve zaten yetersiz olduğunu söyledim. O zaman Varvara Ivanova öfkelendi ve bana öyle sert sözler söyledi ki kulaklarımın kızardığını ve uzadığını hissettim. Masanın üstüne bir demet havuç atarak mutfaktan çıktı. Annesinin davranışını açıklamak için Nikola bana göz kırpıp bir sıranın üstüne oturarak kadınların erkeklerden daha sinirli olduklarını, bu özelliğin onların vücutlarıyla ilgili bir sorun olduğunu anlattı. Bunun İsviçreli olduğu sandığı bir bilgin tarafından kesinlikle ispat edildiğini ve yine John Stuart Mill adlı İngiliz de bu konuda bir takım varsayımlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi. Nikola bana bilgi vermeyi çok seviyor ve yaşamak için mutlaka bilinmesi gerektiğine inandığı bilgileri beynime sokmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Onu can kulağıyla dinliyordum. Ama sonra Foucault'la Rabelais'in kafamda karıştırarak tek bir kişilik haline geliyordu. Ve Lavoisier ile Demoiselle'den hangisinin diğerlerinin kellesini kestiğini bir türlü aklımda tutamıyordum. Bu iyi çocuk bütün içtenliğiyle beni adam etmeyi arzuluyordu ve bunu yapacağına söz veriyordu. Ama bu işi gerçekleştirmek için ne yeterli boş zamanı vardı ne şartlar uygundu. Gençliğinin bencilliği ve havailiği yüzünden annesinin ev işlerini hangi zorluklar ve fedakarlıklar pahasına yürüttüğünü fark edemiyordu. Sessiz ve durgun bir lise öğrencisi olan kardeşi de bu konuda ondan da vurdum duymazdı. Bana gelince, mutfakta süre gelmekte olan kimya ve aşçılık tasarrufu cambazlıklarının uzun bir süredir farkındaydım. Bu kadının çocuklarının midelerine her gün bir lokma ekmek sokmak ve üstelik benim gibi çirkin ve tuhaf huylu bir yabancıyı da doyurmak için nelere katlanacağını da açık açık görüyordum. Yediğim her lokma ekmek ruhuma bir taş gibi oturuyordu. Bu yüzden bir iş aramaya karar verdim. Sabahın erken saatlerinde kahvaltı etmemek için evden fırlıyor ve havanın kötü olduğu günler zamanımı yıkık yapının altındaki mahzende geçiriyordum. Orada köpek ve kedi leşlerinin kokularını içime çekerek fırtınayı ve rüzgarın inlemelerini dinleye dinleye üniversitenin benim için ancak bir düş olacağının farkına vardım. En iyisi İran'a yollanmaktı. Şimdiden kendimi elma gibi buğday taneleri, 15 kilo ağırlığında patatesler yetiştiren ve binbir şeytani zorluğa karşı başkalarının da savaştıkları bu dünya için birçok olumlu iş yapan aksakallı bir büyücü gibi görüyordum. Şimdiden olağanüstü serüvenler, büyük tasarılar düşlemeye başlamıştım. Hayatımın en acı günlerinde bunların bana birçok yararı oldu. Oysa böyle günler hayatımda az sayıda olmadığı için Ben de gün geçtikçe daha çok kaptırıyordum kendimi bu düşlere. Dışarıdan hiçbir yardım beklemiyordum. Herhangi bir mutlu rastlantı da beklemiyordum. Ama yavaş yavaş irade düşüncemin güçlendiğini hissediyordum. Hayat şartları güçleştikçe ben de kendimi daha güçlü ve akıllı buluyordum. İnsanı insan yapan şeyin çevresine gösterdiği direnç olduğunu çok erken anlamıştım. Aç kalmamak için 15-20 kapik kazanmanın pek zor olmadığı Volga kıyısındaki iskelelere gidiyordum. Orada hamalların, yalın ayakların, serserilerin arasında kendimi kızgın kömürlerin arasına sokulmuş bir demir parçası gibi hissediyordum. Her geçen gün içimde yeni acı ve yakıcı izlenimler doğuruyordu. Orada dizginsiz hırsları, hayvanca içgüdüleri olan insanlar bir girdap içinde dönüp duruyorlardı. Hayatta karşı duydukları kini, dünyaya karşı takındıkları düşmanca ve alaycı tutumu ve kendilerini bile önemsemeyişlerini seviyordum bu insanların. Şimdiye kadar sürdürdüğüm hayat beni onlara doğru çekiyor ve içimde bunların yıpratıcı ortamına dalmak arzusu uyandırıyordu. Bret Hart'e ve okuduğum bir yığın bulvar romanı benim bu ilgimi iyice arttırıyordu. Eski bir öğretmen okulu öğrencisi ve usta bir hırsız olan hayatın çemberinden geçmiş verimli başkin, bütün kandırıcılığıyla şunları anlatıyordu bana. Sen bir kız mısın ki böyle süzülüp duruyorsun? Yoksa onurunu kaybetmekten mi korkuyorsun? Bir kızın bütün serveti onurudur. Ama senin için bir ayak bağından başka bir şey değil. Öküz namuslu olduğu için sadece karnını samanla doyurmak zorunda kalır. Bir tiyatro oyuncusu gibi kesilmiş, kızıla bakan saçlarıyla, vücudunun becerikli ve çevik hareketleriyle genç bir kediyi andırıyordu. Benim üstümde öğretici ve koruyucu bir etkinlik sürdürmek istiyordu. Ve onun bütün içtenliğiyle başarımı ve mutluluğumu arzuladığını hissediyordum. Çok akıllıydı. Az da okumamıştı ama içlerinde en çok Monte Cristo Kont'unu seviyordu. Bu kitapta düşünce ve duygu var diyordu. Kadınları seviyor ve onlardan söz ederken zevkinden ağzı sulanıyordu. Bir çeşit coşkunluk duyuyordu. Kırılmış vücudunda bir çeşit çırpınmayla sarsılıyordu. Bu çırpınmanın hastalıklı bir yönü vardı ve ben de tiksinti uyandırdı ama yine de onun söylevlerini büyük bir dikkatle dinler ve sözlerindeki güzelliği hissederdim. Kadın, kadın diye mırıldanır, şarkı söyler gibi ve yüzünün sarı derisine bir kırmızılık yayılır, hayranlığından kara kara gözleri parıldardı. Bir kadın için her şeyi yaparım ben. Tıpkı şeytan gibi onun içinde günah diye bir şey yoktur. Aşk içinde yaşa. Bundan daha güzel bir şey keşfedilmemiştir henüz. Usta bir konuşmacıydı ve orospular için aşk acıları üstüne çok dokunaklı şarkılar uydururdu. Volga kıyısındaki bütün kentlerde söylenirdi bu şarkılar ama içinde özellikle bir tanesi çok yaygındı. Ben çirkinim, yoksulum, ben kötü giyinirim. Kimi ister benim gibi bir kızı? Alıp karası yapmayı. Müzisyenler gibi ince uzun parmakları olan, etrafında saygı uyandıran, iyi giyinen ama neyin nesi olduğu pek anlamadığım Trusov da severdi beni. Amiralyan mahallesinde tabelasında saatçi yazan bir dükkanı vardı ama burada daha çok çalınmış mallar satardı. Sakın Peşkov kendini hırsızlığa alıştırma derdi bana. Gümüşü renkli sakalını sıvazlayarak, kurnaz ve edepsiz gözlerini kırpıştırarak. Senin başka bir yolu tuttuğunu çok iyi anlıyorum. Sen bir idealistsin. İdealist ne demek? Hiçbir şeyde gözü olmayan, sadece merak eden demek. Benim için doğru değildi bu tanım. Benim birçok şeyde gözüm vardı, hem de tutkulu bir şekilde. Başkin'in şaşkınlık verici görüntü ve benzetmelerle dolu şiir gibi konuşmasını özellikle kıskanıyordum örneğin. Aşk serüvenlerinden birinin şöyle başladığını hatırlıyorum. Bulanık gözlü bir gecede tıpkı ağacın kovuğunda duran bir baykuş gibi yoksul bir kent olan Sviyajski'nin bir otel odasında oturuyordum. Mevsimlerden sonbahardı. Ekim ayıydı. Yağmur tembel tembel yağıyor. Sıkkın bir Tatar'ın söylediği sonsuz bir şarkı gibi o diye uzanıp gidiyordu. Ve işte tam bu sırada Tanyeri ağırtısında bir bulut gibi hafif ve pembe, gözlerinde ruhunun aldatıcı temizliğiyle geldi o kadın. Yalan söylüyordu. Biliyorum ama yine de inanmamak elimden gelmiyordu. Mantığım yalan söylediğinden bütünüyle emindi. Ama yüreğim... Konuşurken gözleri yumruk bir halde salınıp duruyor ve yumuşak bir hareketle göğsüne ikide bir vuruyordu. Sesi boğuk ve donuktu ama sözleri vurguluydu ve sanki bir bülbül ezgisi vardı bunlarda. Trusov'u da kıskanıyordum. Bu adam olağanüstü ilginç bir dille Sibirya'dan, Hive'den, Buhara'dan söz eder ve din adamlarının yaşantısını alaylı ve acımasız bir dille anlatırdı. Bir gün 3. Alexander'dan söz ederken sır verir gibi bana "Bu çar işini bilen bir adam" demişti. Trusov bana hani şu romanların sonunda okuyucunun hiç beklemediği bir şekilde iyi yürekli kahramanlar haline gelen katillerden biri gibi görünüyordu. Bazen boğucu gecelerde karşı kıyıdaki çayırlıklarda ve çalılıklara gitmek için bu adamlar Kazanka Irmağı'nı geçerlerdi. Orada işlerinden konuşurken yer içerlerdi. Genellikle konuşma konuları hayatın karmaşıklığı, insanlar arası ilişkilerin çapraşlığı, özellikle kadınlar üzerineydi. Onlardan hınçla ve hüzünle, dokunaklı denilebilecek bir dille, çoğunlukla da sanki korkunç olaylarla dolu karanlık bir geceye bakar gibi tuhaf bir duyguyla söz ederlerdi. Ben de onlarla birlikte donuk yıldızlarla bezenmiş, karanlık bir göğün altında, sazlarla dolu bir dere yatağının boğucu ılıklığında birkaç gece geçirmiştim. Hemen yakınındaki Volga'nın nemiyle ıslanan karanlıkta, gemi direklerindeki ışıklar altın örümcekler gibi sağa sola ilerliyor ve dağlık kıyıların yoğun karanlığında yuvarlak, ateşten lekeler görülüyordu. Zengin Uslon köyünün meyhane ve evlerinden vuran ışıklar bunlar. Gemilerin çarkları suyu boğuk bir ses çıkararak dövüyor, bir Mavna konvoyunun üstündeki gemiler kurtlar gibi oluyor. Uzaktan bir çekicin tek düze sesleri duyuluyor. Sanki tutuşmuş birinin ruhunu andıran bir şarkı giderek yükseliyor ve hüzün insanın içine bir kül gibi çöküyordu. Hayatı düşünen her biri yalnız kendi ilgisini çeken şeylerden söz eden ve birbirini hiç dinlemeyen bu insanların akıp giden konuşmalarını dinlemek daha da hüzün vericiydi. Çalıların üstüne ya uzanıp ya oturarak sigara ve ardarda bir arzusuz vodka, bira içiyorlar ve anıların yolundan geçmişe doğru tırmanıyorlardı. Başıma şöyle bir iş geldi diye anlatmaya başlıyordu karanlığın yere bastırdığı biri. Hikayeyi dinledikten sonra diğerleri onu doğruluyorlardı. Bu olur, her şey olabilir. Oldu, oluyor, oluyordu. Bu sözcükleri duyuyorum hep. Ve bu gece bu adamlar sanki hayatlarının sonuna gelmiş gibi bir duygu uyandırıyorlar bende. Olabilecek her şey olmuş. Bundan böyle bir şey olmayacak artık. Bu beni Başkin'den ve Trusov'dan uzaklaştırıyordu. Ama her şeye rağmen yine de onlardan hoşlanıyordum. Ve kişisel tecrübelerimin mantığına göre onları takip etmem gerekiyordu. Kendimi yüceltme ve eğitme yolunda uğradığım düş kırıklığı da beni onlara doğru itiyordu. Açlık, hınç ve keder saatlerimde yalnız kutsal mülkiyet kurumuna değil, her şeye karşı suç işlemeye yakın hissediyordum kendimi. Ama gençlik duygusallığı, izlemek zorunda olduğum bu yoldan çıkmamı engelliyordu. İnsancıl Bret Harte ve Bulvar romanlarının dışında, Epey sayıda ciddi kitap da okumuştum ve bunlar belirsiz ama etrafımda gördüğüm her şeyden daha önemli. Bir şeye karşı bende bir eğilim uyandırmıştı. Yeni ilişkiler kurdukça yeni izlenimler ediniyordum. Erinyovların evinin yakındaki boş alanda liseliler çelik çakmak oynamak için toplanırlardı. İçlerinden Guri Pletnev adlı biri büyülemişti beni adeta. Teni esmer, saçları bir Japon gibi mavimtırak, yüzü sanki barut sürünmüş gibi küçük kara noktacıklarla dolu, sürekli neşeli, oyunda becerikli, hazır cevap, bu çocukta bütün yeteneklerim tohumu gizliydi sanki. Ama o da bütün yetenekli Ruslar gibi doğanın sağladığı olanaklarla yetiniyor, bunları arttırmaya ya da geliştirmeye uğraşmıyordu. Duygulu bir kulağı ve müzik zevki olan Pletnev, ustaca guzla, balakayla, arminoka çalar, daha soylu ve zor bir çalgıyı öğrenmeye yeltenmezdi. Yoksul ve kötü giyimliydi. Ama yırtık ve buruşuk gömleği, yamalı pantolonu, biçimsiz ve delik çizmeleri atılganlığına, kaslı vücudunun çevik hareketlerine uygun düşüyordu. Uzun ve ağır hastalıktan yeni kalkmış birine ya da hapisten yeni çıkmış bir tutukluya benziyordu. Hayattaki her şey onun için yeni ve hoştu. Her şey onun gürültülü neşesini arttırıyordu. Bir kestane fişeği gibi zıplar dururdu. Zorlu ve tehlikeli yaşantımı öğrenince yanına yerleşmemi ve köy öğretmenliği için hazırlanmamı önerdi. Ben de böylece Marusovka adlı ve sanırım Kazan Üniversitesi öğrencilerinden birkaç kuşağın çok iyi bildiği bu tuhaf ve neşeli eve taşındım. Bu ev Balıkçı Sokağı'nda öğrencilerin, orospuların ve hayatın içlerini boşalttığı hayalet gibi adamların sanki işgal ettiği yarı yıkık bir evdi. Pletnev koridorda tavan arasına çıkan merdivenin altında kalıyordu. Yatağı orada, koridorun sonunda, pencerenin dibindeydi. Bir masa ve bir de sandalye vardı yalnızca. Koridora üç kapı açılıyordu. Bu kapılardan ikisinin ardında kızlar, üçüncüsünün ardındaysa verimli bir matematikçi yaşıyordu. Görünüşü korkunç sayılacak kadar zayıf ve uzun, eski bir papaz okulu öğrencisi olan bu adamın her yanı kırmızımtırak renkte ve sert kıllarla kaplıydı. Paçavraları zorlukla örtüyordu vücudunu. Bunların yırtıklarının arasından morarmış bir deri ve kaburga kemikleri uğursuzca sırıtırdı. Sanki bu adam kan çıkana kadar emdiği tırnaklarıyla besleniyordu yalnızca. Hiç durmadan boğuk boğuk öksürerek gece gündüz bir şeyler çizer, hesaplar yapardı. Orospular deli sandıkları için ondan korkarlardı. Ama yine de acıyarak kapısının önünde ekmek, çay ve şeker bırakırlardı. Bırakılanları alır ve yorgun bir at gibi soyularak, soluyarak içeri götürürdü. Eğer unutkanlık ya da bir başka nedenle kapısına yiyecek bırakılmazsa, koridorun kapısını açar ve boğuk bir sesle bağırırdı. Ekmek! Yuvalarına batmış gözleri, üstünlüğünün farkında bir manyağın kibiriyle parlardı. Bazen ufak tefek, kambur, ak saçlı, çarpık bacaklı, üstüne kocaman gözlüklerin kondurulduğu şiş burunlu ve köşe yüzünde kötücül bir gülümsemenin dolaştığı korkunç görünüşlü biri ziyarete gelirdi onu. Kapıyı itinayla örttükten sonra saatler boyu tuhaf bir sessizliğe gömülürlerdi. Yalnız bir gece epey geç bir saatte matematikçinin öfkeli ve boğuk bağırışlarıyla uyandım. Ve ben sana diyorum, hapishanededir, geometri bir kafestir, evet bir fare kapanıdır, bir hapishanedir. Küçük kambur çığlığa benzer bir sesle gülerek karşılık verdi. Ve anlamadığım, çıkaramadığım bir sözcüğü tekrarladı birkaç defa. Ama birden matematikçi olur gibi bağırdı. Şeytan görsün yüzünü, defol! Konuk geniş bir pelerine bürünerek, homurdanarak ve söylenerek koridora fırladı. Korkunç ve uzun boylu matematikçi de kapısının eşiğine fırladı. Parmaklarını karma karışık saçlarına daldırarak ardından bağırdı. Öklit bir budaladır. Bir budala. Ve kapıyı öyle şiddetle çarptı ki odasında bir şey gürültüyle yere yuvarlandı. Kısa bir süre sonra bu adamın matematik yoluyla Tanrı'nın varlığını ispata çalıştığını öğrendim. Ama bunu başaramadan öldü. Pletnev geceleri bir gazetenin basım evinde düzeltmen olarak çalışıyordu. Her gece için 11 kapik kazanıyordu. Ve benim hiç para kazanmadığım zamanlar günde 4 funtluk ekmek, 2 kapiklik çay ve 3 kapiklik şekerle geçiniyorduk. Oysa çalışmaya hiç zamanım yoktu. Çünkü öğrenim yapmak zorundaydım. Ama bilimleri kavrayabilmek için büyük bir zorluk çekiyordum. Özellikle dil bilgisi korkunç derecede dar, hatta kemikleşmiş sayılacak kalıplarıyla canımı sıkıyordu. Zor, canlı, kıvrak Rusçayı bu kalıplara uygulamayı beceremiyordum bir türlü. Bereket öğrenimime erken başladığım anlaşıldı. Sınavlarımı başarsaydım bile yaşımın küçüklüğü yüzünden atanamayacaktım hiçbir yere. Pletnev'le aynı yatakta uyuyorduk. Ben geceleri, o gündüzleri. Uykusuz geçirdiği gecenin yorgunluğuyla sabaha karşı eve dönüyordu. Yüzü asık, gözleri ateş oluyordu. Ben de hemen sıcak su almak için meyhaneye koşuyordum. Semaverimiz yoktu tabii. Sonra pencerenin önünde oturarak ekmeği katık edip çayımızı içiyorduk. Ve Guri bana gazete haberlerini anlatıyor. İmzasını pembe domino diye atan Ayyaş Fıkra yazarının eğlenceli şiirlerini okuyordu. Hayatı bu kadar hafife alması beni şaşırtıyordu. Hayatta da kadın elbisesi satıcılığı ve pezevenklik yapan ihtiyar, ablak yüzlü bir kadın olan Galkina'ya davrandığı gibi davranıyordu. Pletnev, merdivenin altındaki yerini bu kadından kiralamıştı. Ama bazen kirayı ödeyemeyecek durumda kalır ve akordeon çalıp dokunaklı şarkılar söyleyerek ödeşirdi. Hafif tenor sesiyle bu şarkıları söylerken alaylı bir gülümseyiş aydınlatırdı gözlerini. Gençliğinde Galkina operada koroda söylemişti. Şarkıdan anlardı ve sık sık küstah anlamlı bir ayyaş ya da bir obura özgü mavi gözlerden küçük gözyaşları damlalarının pınar gibi şişik yanaklarından süzüldüğü görülürdü. Bu gözyaşlarını tombul parmaklarıyla önce siler, sonra küçük, kibirli bir mendille itinayla kurulardı. "Ah benim küçük guriciğim," derdi içini çekerek. "Siz tam anlamıyla bir sanatçısınız. Biraz daha güzel biri olsaydınız size bir karı da bulurdum. Ben yalnızlıktan yüreklerini hüzün bürümüş kadınların koynuna az mı delikanlı yerleştirmişimdir?" Bu delikanlılardan biri de bizim üstümüzde oturuyordu. Bir Kürk işçisinin oğlu olan bu çocuk üniversitede okuyordu. Orta boylu, geniş gözlü, kalçaları korkunç sayılacak kadar dar bu delikanlı, bu haliyle hafifçe kırılmış bir ucu aşağıya doğru dönük üçgeni andırıyordu. Bir kadın gibi küçük ayakları vardı. Omuzlarının içine geçmiş gibi duran başı da küçüktü ve fırça gibi kırmızı renkte saçlarla kaplıydı. Beyaz ve kansız yüzünde yeşilimsi ve parlak gözleri hüzünle bakardı insana. Serseri bir köpek gibi aç kalarak, büyük zorluklar çekerek babasının arzusuna karşı çıkmış, lise öğrenimini yapmayı ve üniversiteye yazılmayı başarmıştı. Ama onda kadife gibi ve derin bir bas sesi ses olduğunun farkına varılmış ve o da şarkı söylemeyi öğrenmeye heves etmişti. Galkina onu bu işte bu dönemde bulmuş ve üniversite 3'te okuyan bir oğlu ve liseyi yeni bitirmiş bir kızı olan tüccar kadının yanına yerleştirmişti. Galkina tüccar kadın zayıf, düz bir asker gibi dimdik, yüzü dünyadan elini eteğini çekmiş bir rahibe gibi, kuru ve karanlık yuvalarına batmış iri, kurşuni gözler olan bir kadındı. Siyah bir elbise giyer, modası geçmiş ipek başlıkla sarardı başını. Kulaklarında açık yeşil küpeler sallanırdı. Bazen akşamları ya da sabah erkenden öğrencisine gelirdi ve bu kadının birçok defa sokak kapısından zıplayarak girdiğini ve avluyu kararlı adımlarla geçtiğini görmüştüm. Yüzü korkunçtu, dudaklarını öyle sıkardı ki görünmez olurdu. Koca koca açılmış gözleri, kaygı ve bir çeşit boyun eğmişlikle önüne bakar ama bana sanki körmüş gibi gelirdi. Çirkin olduğu söylenemezdi ama onda vücudunu gererek ve acıyla bükülünceye kadar yüzünü sıkarak çirkinleştiren ve bir gerginliğin varlığı hissediliyordu. Bak derdi Pletnev, bir çılgın gibi. Öğrenci bu tüccar kadından nefret eder, ondan saklanırdı ama kadın onu sabırlı bir alacaklı ya da bir casus gibi izlerdi. Ben utangaç bir insanım diye itiraf ederdi içtiğinde. Ne diye şarkı söylemek istiyorum sanki? Bu koca ağzımla ve çirkin görünüşümle beni hiçbir zaman sahneye çıkarmazlar. Bu işi kesip atsan iyi edersin diye salık verirdi Pletnev. Elbette iyi ederim ama ona acıyorum. Ona acı çektiremem, ona acıyorum. Bu kadının nasıl bir şey olduğunu bir bilseniz. Biliyorduk. Bir gece bu kadının merdivenlerden titrek ve boğuk bir sesle ona yalvardığını duymuştuk. İsa aşkına, küçük sevgilim, İsa aşkına. Büyük bir fabrikanın sahibiydi. Evleri, atları vardı. Bir ebe okuluna her yıl binlerce ruble bağışta bulunurdu. Öte yandan bir dilenci kadın gibi okşayış dilenirdi. Çaydan sonra Pletnev yatar, ben de iş aramaya çıkardım. Ve geç vakit Pletnev matbaaya giderken eve dönerdim. Eğer sucuk ve ekmek getirmişsem bunları yarı yarıya paylaşırdık ve Pletnev kendi payını götürürdü. Yalnız kalınca Marasusovka'nın koridorlarında dolaşır, benim için yeni olan varlıkların yaşantılarını gözlemek için köşe bucağını araştırırdım. Ev tıklım tıklım doluydu ve bir karınca yuvasını andırıyordu. Her taraftan ekşi ve keskin bir koku yükselirdi ve her köşesinde düşmanca koyu gölgeler gizliydi. Sabahtan gecenin geç saatlerine kadar ev gürültüyle inlerdi. Terzi kadınların dikiş makineleri hiç durmadan uğuldar, operet şarkıcıları ses provaları yaparlar, öğrenci bas sesiyle gam okur, alkolik ve yarı deli aktör yüksek sesle rolünü ezberlemeye çalışır. İsterik ve mayışık orospular bağırışırlar ve benim kafama doğal ama karşılıklı olmayan şu soru takılırdı. Neye yarar bunlar? Bu aç gençliğin ortasında sakal ve bıyık kızıl, dazlak, elmacıkları çıkık, şiş karınlı, ince bacaklı, koca ağızlı ve at dişli bir adam amaçsızca dolaşır dururdu. Dişleri yüzünden ona Kızıl At adını takmışlardı. 3 yıldır akrabalarıyla, Simbirks tüccarlarıyla süre gelen bir davası vardı ve her önüne çıkana ''Eğer onların tümünü yok etmezsem yaşama karam olsun bana'' derdi. ''Onları süründüreceğim, 3 yıl dilencilik yaptıracağım, sonra adalet aracılığıyla onlardan aldıklarımı geri verip şöyle diyeceğim. ''İşte gördünüz mü şeytan herifler? Senin bütün amacın bu mu hayatta?'' diye sorarlardı ona. ''Bütün varlığımla, bütün ruhumla yalnız bu iş için çalışıyorum ve başka bir şeyle uğraşmam olanaksız.'' Bütün gününü bölge mahkemesinde, adalet sarayında, avukatında geçirirdi. Bazı akşamlar arabayla döner, elinde bir sürü paket, torba, şişe olurdu. Pis ve tavanı çökmüş, zemini eğik odasında gürültülü şölenler verirdi. Öğrencileri, terzi kadınları karnını doyurmak ve bir parça içmek isteyen herkesi çağırırdı bu şölenlere. Ama Kızıl At yalnızca rom içerdi. Bu döküldüğünde yalnızca masa örtüsünde değil, tahta döşemede bile hiç çıkmayan koyu kızıl lekeler bırakan bir içkiydi. İçtiğinde bağırmaya başlardı. ''Sevgili kuşlarım, sizleri seviyorum. Siz namuslu insanlarsınız. Oysa ben kötü yürekli serseri, yakınlarını mahvetmek isteyen bir timsahım ve mahvedeceğim de Tanrı'nın izniyle. Eğer onların tümünü mahvetmezsem yaşamak... Kızıl atın gözleri yakınmalı yakınmalı kırpışıyor. Sarhoş gözyaşları, çirkin ve elmacıkları çıkıp yüzünü ıslatıyordu. Elinin aynasıyla yüzünü siliyor, sonra dizinde kuruluyordu. Şişik pantolonları hep yağ lekeleri içindeydi. "Sizinki de hayat mı?" diye bağırdı. "Soğuk, açlık, kötü yiyecekler, doğru mu bu? Böyle bir yaşantıdan insan ne öğrenebilir? Ah, Çar sizin nasıl yaşadığınızı bir bilse." Ve cebinden rengarenk bir demet para çıkararak onlara sunardı. "Kimin paraya ihtiyacı var? Alın dostlarım." Şarkıcı ve terzi kızlar kıllı ellerinden hırsla kaparlardı bu paraları. O gülerek, "Ama sizin için değil bu paralar," derdi. "Öğrenciler için." Ama öğrenciler parayı kabul etmezlerdi. "Paranın yüzünü şeytan görsün," diye öfkeyle bağırırdı kürk işçisinin oğlu. Ama o da sarhoş olduğu bir gün bir top gibi bükülmüş 10 rubelik bir deste uzatmış ve bunları masanın üstüne fırlatırken, "İşte istiyor musunuz? Ben istemiyorum," demişti. Bizim yatağın üstüne uzanıp öyle bir bağırmaya ve hıçkırmaya başlamıştı ki su içirmek ve başını ıslatmak zorunda kaldık. O uyuyunca Pletnev paraları düzeltmeye yeltendi ama bu olanaksız olduğu hemen anlaşıldı. Öylesine sıkmıştı ki onları birbirinden ayırmak ve ıslatmak gerekti. Pencereleri komşu evin taş duvarlarına bakan, pis ve dumanlı odada insan sıkılıyor, boğuluyordu. Çok gürültülüydü. Tam bir kabustu. Kızıl at diğerlerinden daha çok bağırıyordu. "Siz neden otelde kalmıyor, burada yaşıyorsunuz?" diye sordum ona. "Ruhum yüzünden dostum, ruhum ancak sizin yanınızda ısınıyor." Deri işçisinin oğlu doğruladı. "Doğru söylüyorsun Kızılat, benim de öyle. Başka yerde kendimi kaybederim." Kızılat Pletnev'e sordu. "Bize bir şeyler çalar mısın, bir de şarkı söylesen." Guzlasını dizlerinin üstüne dayayıp guri şarkıya başladı. "Haydi doğ, haydi doğ güneş." İnsanın ruhunu saran sımsıcak bir şarkı sesi vardı. Odadan tek ses çıkmıyordu. Herkes şarkının yakınmalı sözlerini ve Guzla'nın tellerinden yükselen boğuk inmeleri düşünceli düşünceli dinliyordu. "Şeytancasına güzel," diye homurdanıyordu tüccar kadının mutsuz tesellicisi genç. Eski evin sakinleri arasında adına Neşe dedikleri özelliğe sahip Guri Pletnev, peri masallarındaki iyi ruhu temsil ediyordu sanki. Gençliğin canlı renkleriyle boyalı ruhu, tatlı şakaların havai fişekleriyle, güzel şarkılarla, insanların alışkanlık ve gelenekleri üstüne olaylarla ve hayatın kaba adaletsizliğiyle yaşantımızı aydınlatıyordu. 20 yaşına henüz basmıştı ve çok küçük bir çocuğu andırıyordu. Ama evdeki herkes onu zor durumda bir akıllı bir öğütte bulunabilecek ve herkesin yardımına koşabilecek olgun bir insan gibi görüyordu. İyiler onu seviyordu. Daha az iyiler ondan çekiniyor. Hatta polis ihtiyar Nikiforiç bile onu hep kurnaz bir gülümseyişle selamlıyordu. Marusovka avlusunun iki çıkışı vardı. Bu eğimli avlu iki sokağı birbirine bağlardı. Balıkçı ve eski çömlekçi sokaklarını. Bu ikincisinde rahat bir köşede evimizin ana kapısından pek uzak olmayan bir yerde Nikiforiç'in kulübesi bulunurdu. Bu adam mahallemizin nöbetçi bekçisiydi. Uzun boylu, zeki yüzlü, tatlı gülümseyişli, küçük kurnaz gözlü, bir sürü madalyası olan kuru bir ihtiyar. Bu gürültülü evin gelmiş geçmiş insanlarına ve gelecek insanlarına büyük bir dikkat gösterirdi. Günde birkaç defa düzgün silüeti bizim avluda belirirdi. Evin pencerelerini yırtıcı hayvanların kafeslerine bakan bir zoolog edasıyla göz hapsine tutardı. Geçen kış bu katlardan birinde Çolak Subay Smirnov'u ve Er Maratov'u tutukladılar. İkisi de General Skobelev'in Türkistan seferine katıldıkları için taltif görmüş askerlerdi. Onlarla birlikte gizli matbaa açmak isteyen Zobnin, Ovsyankin, Grigoriyev, Krilov ve biri daha tutuklandı. Smirnov ve Muratov bir pazar kalabalık bir caddede bulunan Kulichnikov matbaasına gidip bu amaçla güpegündüz harf çalmaya kalkışmışlardı. Orada yakayı ele vermişlerdi. Bir gece jandarmalar Marusovka'ya gelip yürüyen Çan Kulesi adını taktığım uzun boylu ve sıkıntılı yüzlü bir sakini aldılar. Sabahleyin Guri bu haberi duyunca siyah saçlarını heyecanlı bir hareketle karıştırarak "Alexey, koş, çabuk koş!" diye bağırdı. Nereye koşmam gerektiğini anlattıktan sonra ekledi. "Aman dikkat et, ihtiyatlı ol. Burada belki de muhbirler vardır." Bu gizli görev benim çok hoşuma gitti ve Amiral Mahallesi'ne birkaç kırlangıç çevikliğiyle uçtum. Orada karanlık bir kazan atölyesinde kıvırcık saçlı, olağanüstü mavi gözlü bir tencereyi kalaylamakta olan bir delikanlı gördüm. Ama hali tavrı hiç de bir işçiyi andırmıyordu. Bir köşede mengenenin dibinde beyaz saçlarını ince bir kayışla tutturmuş bir ihtiyar çalışıyordu. Kazancıya, "Bana verilecek bir işiniz var mı?" diye sordum. Ufak tefek ihtiyar öfkeli bir sesle karşılık verdi. "Bizim için var ama senin için yok." Genç olanı bana kaçak bir bakış fırlattıktan sonra yine başını önündeki tencereye eğdi. Ayağımla yavaşça ayağını dürttüm. Mavi gözleri öfkeli ve şaşkın bir biçimde bana dikildi. Elindeki tencereyi sanki başımı atmaya hazırlanıyormuş gibi sapından tutuyordu. Ama göz kırptığımı görünce sakin bir sesle "Git, git," dedi. Ona yine göz kırptıktan sonra adımımı eşikten dışarı attım ama sokakta durdum. Kıvırcık saçlı delikanlı az sonra gerinerek dışarı çıktı. Bir şey söylemeden beni süzerek bir sigara yaktı. "Siz Tikhon musunuz?" diye sordum. "Evet, ne olacak?" "Piotr'u yakaladılar." Gözleriyle aklımdan geçenleri okumaya çalışarak öfkeli bir hal takındı. "Hangi Piotr?" "Uzun boylu Piotr, zangocu andıran." Başka?" "Hepsi bu. Piotr'la zangoçla başkalarıyla benim ne işim olacak ki?" diye sordu kazancı. Soru şeklinden bir işçi olmadığı anlaşılıyordu. Üstelik görevi becerdiğim için gururla eve koştum. Gizli işlere ilk olarak böyle girmiştim. Guri Pletnev'in bu işlerle yakın ilişkisi vardı ama beni de gizli bir işle görevlendirmesi için yalvardığımda "Senin için henüz erken arkadaşım," derdi. "Önce kendini eğitmelisin." Evreynov bir gün beni esrarlı bir adamla tanıştırdı. Ama bu tanışmamız o kadar sıkı tedbirler içinde olmuştu ki pek yakında çok ciddi şeylerin olacağını sezdim. Evreynov beni kent surlarının dışında Arski kırlığına götürdü ve yolda çok ihtiyatlı olmamı ve ağzımı sıkı tutmamı gerektiğini durmadan tekrarladı. Sonra bana uzakta boş tarlaların arasında ağır ağır yürüyen küçük gri bir silüeti gösterip etrafına bir göz attıktan sonra kısık bir sesle "İşte," dedi. "Onu izleyin ve durduğunda yanına yaklaşıp ben yeni gelenim deyin." Esrarlı işler her zaman insanın ilgisini çeker. Ama bu defa gülünç göründü. Kızgın ve güneşli bir günde ot sapını andıran yalnız bir adam tarlada dolaşıyordu. Hepsi bu. Ona mezarlığın kapısına yetiştim ve karşımda küçük kuru yüzlü, bir kurşunkini andıran, yuvarlak gözleri olan, sert bakışlı bir delikanlı buldum. Lekeli bir pardösü ama metal düğmeleri çıkarılmış, yerine kemikten siyah düğmeler dikilmişti. Kasketinde Cockart'ın yeri hala belliydi. Bütün kişiliğinde sanki kendine bir an önce olgun bir insan havası vermeye çalışıyormuş gibi mevsimsiz bir büyüklük okunuyordu. Mezarlıkların arasında sık fundalıkların gölgesine oturduk. Bir iş adamı gibi kuru bir sesle konuşuyordu. Ve bütün kişiliğiyle içimde kendine karşı bir soğukluk yarattı. Okuduklarım hakkında beni uzun uzun sorguya çektikten sonra kendini kurmuş bulunduğu örgüte girmemi teklif etti. Kabul ettim ve ayrıldık. Boş tarlaları ihtiyatla gözden geçirdikten sonra önce o uzaklaştı. 3-4 delikanlının daha bağlı bulunduğu bu hücrenin en genci bendim. Ve Chernyshevsky tarafından yorumlanan Adam Smith'in kitabını incelemeye henüz hazır değildim. Öğretmen okulu öğrencilerinden Miloski adlı birinin evinde toplanıyorduk. Bu adam daha sonra Eleonski takma adıyla hikayeler yazdı ve 5-6 cilt kadar yayınlandıktan sonra intihar etti. Rastladığım birçok insan gibi hayattan kendi isteğiyle elin ayağını çekip gitti. Bu sessiz, ürkek, düşünceli, az konuşan bir çocuktu. Pis bir evin bodrum katında oturuyor ve ruhla vücut arasındaki dengeyi sağlamak için marangozlukla uğraşıyordu. İnsan onun yanında canının sıkıldığını hissediyordu. Adam Smith'i incelemesi de benim hiç hoşuma gitmiyordu. İktisat bilimlerinin temel ilkelerinin benim zaten bildiğim şeyler olduğunun farkına vardım kısa bir süre sonra. Ben bunları doğrudan tecrübeyle öğrenmiştim. Bunlar benim derime kazınmış gerçeklerdi. Bana kalırsa yabancı bir beyin huzur ve rahatını sağlamak için emek harcayan herkese açık seçiş görünen bir konuyu bu kadar anlaşılmaz sözcüklerle yazmanın hiçbir gereği yoktu. Büyük bir sıkıntıya katlanarak tesbih böceklerinin pis duvarlarda gezinişlerini seyredip bu tutkal kokusuyla dolu izbede 2-3 saat kalmayı başarıyordum. Bir gün öğretmenimiz her zamanki saatinde gelmedi ve biz de o gün gelmeyeceğini düşünerek vodka, ekmek ve salatalık alıp kendimize bir ziyafet çektik. Ama birden pencerenin önünden öğretmenimizin kara ayaklarının telaşla geçtiğini gördük ve vodkayı masanın altına saklamaya ancak zaman bulabilmiştik ki aramızda görünüverdi. Ve Chernyshevsky'nin yorumladığı yazarları anlatmaya koyuldu. Putlar gibi oturduğumuz yerde kımıldamadan duruyor, her an içimizden biri ayağıyla vodka şişesini devirecek diye korkuyla bekleşiyorduk. Bir ara öğretmen masanın altına baktı ve hiçbir şey söylemedi. Ama bize öfkelenip kalayı bassaydı bu kadar gücü bize gitmezdi. Suskunluğu, ciddi yüzü, sıkkın ve yarı kapalı gözleri beni korkunç bir utanca sürüklemişti. Utançtan kıpkırmızı kesilmiş, arkadaşlarımın yüzüne kaçamak bir bakış fırlatırken vodka almayı ben önermemiş olmama rağmen kendimi öğretmenimize karşı suçlu hissediyor ve ona bütün yüreğimle acıyordum. Bu okuma dersleri canımı sıkıyordu. İçimden çok değişik ama namuslu bir yaşantı süren, Rusçayı gülünç denecek kadar tuhaf konuşan, İyi yürekli ve güler yüzlü insanların yaşadığı Tatar mahallesine gitmek arzusu geçiyordu. Akşamları uzun minarenin tepelerinden müezzinlerin sesleri onları camilere davet ederdi. Tatarların hiç bilmediğim, benim sürdürmekte olduğum ve bana zevk vermeyen yaşantıdan ayrı çok değişik bir yaşantı sürdüklerine inanıyordum. Bugün bile yüreğime tatlı bir sarhoşluk veren çalışkan hayatın müziğiyle Volga'da beni kendine çekiyordu. İlk defa destansı şiirini hissettiğim günü çok iyi hatırlıyorum. İran'dan yüklenmiş mallarla dolu büyük bir mavna Kazan yakınlarında bir kasabaya bindirmiş ve gövdesi parçalanmıştı. Mavna'yı boşaltma işini üstlenen hamallar bölüğüne ben de katıldım. Aylardan Eylül'dü. Rüzgar kuzeyden esiyor, kurşuni nehir suları üstünde öfkeli dalgalar savruluyor ve dalgaların başlarını koparan kudurgan rüzgar bunların soğuk bir yağmur gibi serpiyordu. 50 kadar hamal hasırlara ve yelken bezlerine sarılarak hüzünlü bir halde boş bir mavnaya yerleşti. Mavnayı yağmura karşı kızıl kıvılcım demetleri püsküren ve bir römörkor çekiyordu. Akşam çöküyordu. Nemli ve kurşun gibi ağır bir gök kararıyor ve nehrin üstüne doğru iniyordu. Hamallar yağmura, rüzgara, hayata ilenerek homurdanıyor ve sövgüler yağdırıyorlardı. Soğuğa ve neme karşı korunmaya çalışarak güvertede tembel tembel dolaşıyorlardı. Bu uyur gözler gibi dolaşan adamların çalışmaya güçlükleri olmadığını ve tehlikedeki malları kurtarmayacaklarını düşünüyordum. Gece yarısına doğru olay yerine vardık. Boş mavnayı kayalara oturan mavnaya yanaştırdık. Kırışık yüzlü, burnu ve gözleri bir akbabanınkini andıran, kötü ve pis ağızlı bir ihtiyar olan ufak tefek hamal başı dazlak kafasından ıslak kasketini çıkararak kadınımsı tiz bir sesle bağırdı. Dua edin çocuklar! Karanlığın içinde, mavnanın güvertesinde kara bir toprak gibi toplanan hamallar ayılar gibi homurdanmaya başladılar. Bu arada duasını herkesten önce bitiren hamal başı haykırdı. Fenerler, haydi çocuklar, gösterin bakalım nasıl çalışılırmış. Cesaret çocuklar, Tanrı'nın izniyle başlıyoruz. Ve bu ağır, tembel, iliklerine kadar ıslak adamlar nasıl çalışıldığını göstermeye başladılar. Çığlıklar atarak, bağırarak, şakalaşarak, sanki savaşa giriyormuş gibi kazaya uğrayan mavnanın güvertesine ve depolarına atıldılar. Pirinç torbaları, kuru üzüm çuvalları, deri ve astragan balyaları, kuş tüyü yastık hafifliğini etrafımda uçuşuyordu. Bodur bölgeler birbirlerini bağırışlarla, ıslıklarla, sunturlu küfürlerle yüreklendirerek koşturup duruyordu. İnsanın bu kadar kolaylıkla, neşeyle ve yararlı biçimde çalışan insanların, az önce hayattan, yağmurdan ve soğuktan yakınan, hüzünlü ve çok çökük insanlar olduğuna inanası gelmiyordu. Yağmur iyice şiddetlendi ve ayaza çekti. Rüzgarın hızı arttı, havalandırdığı gömleklerinin eteklerini başlarına geçirirken hamalların çıplak karınlarını ortaya çıkarıyordu. Nemli, karanlığın içinde 6 tane fenerin yaydığı cılız aydınlıkta kara gölgeler gibi görünen adamlar mavnaların güvertelerinde gürültüyle konuşarak çalışıyorlardı. Sanki işi susuzlarmış, uzun zamandan beri 65 kilo çeken çuvalları birbirine fırlatıp sırtlarında balyalarla koşmayı bekliyormuş gibi çalışıyorlardı. Kendilerini oyuna kaptırmış çocukların neşesiyle didinip duruyor. Ancak bir kadının öpücüklerinin daha tatlı olabileceği bu çalışma zevkiyle coşuyorlardı. Islak bir hırka giymiş, iri yarı ve sakallı bir adam, herhalde mavnanın sahibi ya da onun adamı, heyecanlı bir sesle aniden bağırdı. Çocuklar, bir kova vodka ısmarlıyorum. Haydi, iki olsun namussuzlar, haydi. Karanlığın içinden her yandan boğuk sesler yükseldi. Üç kova olsun, haydi üç olsun ama canla başla çalışın. Ve iç kasırgası iyice şiddetlendi. Bu arada ben de çuvallara yapışıyor, taşıyor, fırlatıyor, yeniden koşuyor, yeni bir tane alıyordum. Ve etrafımdaki her şeyle birlikte ben de çılgın bir dansın içine yuvarlandığımı hissediyordum. Bana öyle geliyordu ki bu adamlar aylar hatta yıllar boyunca aynı ateş ve neşeyle bıkmadan ve yorulmadan çalışabilir. Kenti cam kulelerinden ve minarelerinden kavrayıp canlarının istediği yere götürebilirlerdi. O geceyi bir daha tadamadığım müthiş bir sevinç içinde geçirdim. Bütün hayatımı yarı çılgınlık sayılacak bu çalışma heyecanı içinde geçirme arzusu ruhumu yakıyordu. Küpeştelerin arkasında dalgalar dans ediyor, yağmur güverteleri kırbaçlıyor, rüzgar nehrin üstünde ıslıklar çalıyor ve şafağın kurşun sisinde ıslak ve yarı çıplak insanlar yorulmadan, durmadan koşuyorlardı. Güçlerinden ve işlerinden gurur duyarak bağırıyor ve gülüyorlardı. Ve birden rüzgar bulutların yoğun yumağını ayırttı. Göğün göz alan mavisini üstünde güneşin pembe ışığı parladı. Bu neşeli hayvanlar bunu hep birazdan bağırarak ve iyi yüzlerinin ıslak kıllarını sallayarak karşıladılar. Bu iki ayaklı, işte böylesine akıllı ve becerikli, kendini unutacak kadar işe kaptıran bu iki ayaklı hayvanları kucaklamak ve öpmek geliyordu içimden. Bu zincirlerinden boşanmış, mucizeler yaratabilecek kudrette, dini masallarda anlatıldığı gibi bir gecede bütün dünyayı güzel saraylarla ve kentlerle donatabilecek bu gücün çığ gibi atılımında hiçbir şeye karşı koyamaz gibi geliyordu bana. Bir iki dakika kadar insanların çalışmalarını seyrettikten sonra kalın bulutları yaramayan güneş ışığı denizde boğulan bir çocuk gibi silinip giderken yağmur da sağanak halini alıyordu. "Paydos!" diye bağırdı biri. Ama ona sinirli bir karşılık yükseldi. "Görüyorsun paydosu sen." Ve öğleden sonra saat 2'ye Mamna'daki yükler boşaltılıncaya kadar bu yarı çıplak insanlar sağanağın ve keskin rüzgarın altında durup dinlenmeden çalıştılar. Bu insanlara yüreğim saygıyla dolarken insan dünyasının güçten kuvvetten yana ne kadar zengin olduğunu anladım. Sonra römörköre geçildi ve orada hepsi sarhoş gibi uyuyakaldılar. Kazana varınca kıyının kumsalına bulanık bir çamur seli gibi boşaldılar. Sonra meyhaneye vaat edilen 3 kova vodkayı içmeye yollandılar. Orada hırsız Başkin yanıma sokulup beni şöyle bir süzdükten sonra "Ne yaptılar bunlar sana?" diye sordu. Ona heyecanla çalışmamızı anlattım. Beni dinledikten sonra içini çekti ve hoşgörülü bir edayla "Sen akıllısın. Hatta daha doğrusu bir aptalsın." dedi. Islık çalarak, vücudu bir balık gibi kıvranarak, hamalların gürültüyle yiyip içtikleri dip dibe sokulmuş masaların arasında kayboldu. Bir köşede ince sesli biri açık saçık bir şarkı tutturmuştu. Geceleyin olmuştu her şey, bir bayan bahçeye gezmeye çıkmıştı. Eller masanın üstünde inerken kulakları sağır edercesine 10 kadar ses birden bağırdı. Bekçi kenti bekler ve yatan bir kadın görür. Kahkahalar, ıslıklar, umutsuz utanmazlığı yönünden belki de dünyada eşi emsali olmayan sözcükler bir sağanak halinde dökülüyordu.